Ustam ve Ben, Elif Şafak, 46. Ayrım. Cihan'ın boğazı düğümlendi. Görmek ister misin torununu, dedi Balaban. İsterim ya. Bir tahtırevana oturtup ahıra götürdüler Cihan'ı. İşte oradaydı çotanın oğlu. Kafasını annesinin karnına sürtüyor, hortumunu sallıyordu. Rengi beyaz değil, bir fırtına bulutu kadar griydi. Cihan, anne filin dikkatli nazarları altında bebeği okşadı, ona yemiş uzattı. İkramı keyifle mideye indiren Penç, kuklanarak daha var mı diye arandı. Akıllı, şüpheci, çevikti. Cihan bir an çotaya bakıyormuş gibi hissetti kendini. Bu ufak mahlukta beyaz fil yaşamaya devam ediyordu, gözleri yaşardı. Tahtrevan ahırdan çıktı, avludan geçerken Cihan'ın burnuna bir koku çalındı. Zihninin bir köşesini harekete geçiren bir raiha, durun diye bağırdı. Canı yandı zannederek telaşla yanına koştular. Bu koku nereden geliyor diye sordu Cihan. Koku moku yok. Yat hadi. Ateşi yükseldi diye çıkıştı Balaban. Delikanlılardan biri gülmeye başladı. Ben anladım neden bahsettiğini ağam. Dakidey ot yakıyordu. Ne olur bul bana bu kokunun kaynağını, dedi Cihan. Az sonra irice bir et beni ve siyah bıyıkları olan esmer bir kadın belirdi. Ağa beni görmek istediğini söyledi. Şu yaktığın şey, dedi Cihan. Nedir o? Sığır kuyruğu. Pazartesileri ateşe atarız. Bir de Bedir vakti. Dumanı uğursuz ruhları uzak tutar. Şayet hasmın varsa kaynatıp suyunda yıkanmalısın. İster misin? Yok, sağ ol, söylesene. Bunu başka kim kullanır? Romanlardan başka yani. Bir müddet düşündü kadın. Nefes darlığı çekenler hep yanlarında taşırlar. Astımı olanlar, dedi Cihan. Gözlerini kapattı, zeminin altından kaydığını hissetti. O gece tezek ateşin etrafında otururlarken Balaban'ın karısı alevlere tutam tutam tuz attı. Altın rengi kıvılcımlar fışkırdı korlardan. Büyülenmiş gibi gözlerini bu manzaradan ayırmadan, yakında gitmem gerekecek, dedi Cihan. Balaban başını salladı. Er ya da geç bunu işiteceğini biliyordu. Ne vakit? Görmek istediğim son bir kişi var. Ondan sonra bu şehirde bana yer yok. Davut, Cihan'ın intikam insanı olmadığını söylerken haklıydı. Fakat kısmen de haksızdı. Zira Cihan, hayatta aradığı yegane şeyin saadet olmadığını anlamıştı. Bir şey daha vardı, üzerine titrediği hakikat. Gümüş çanağın içindeki suya baktı kadın. Satı dalgalanmış, dibi kararmıştı. Yüzü asıldı. Gördükleri hoşuna gitmemişti. Her nefes alışında ıslık gibi bir ses deliyordu havayı. Hali kötülemişti yıllar içinde. Mor damarlarla dolu buruşuk elini kedinin başına koydu. Görüyor musun? Ne işler çevirir bizimki? Göründüğü kadar şapşal değil, ha? Pencereye doğru baktı, bir esinti geliyordu. Şu beslemeye kaç kere tembihlemişti ama aptal kız bulduğu her fırsatta ardına kadar açıyordu pencereleri. İçerideki kokuyu def etmek için yapıyordu tabii. Zira sık sık yelleniyor, geğiriyordu kadın. İhtiyardı bedeni. Tıpkı ne kadar silinirse silinsin toz kokan, kadim bir kitap gibi bir koku yayıyordu, farkındaydı. Hizmetçiler korkuyordu ondan, cadıdan. Gıyabında bu şekilde bahsediyordu herkes ondan. Sırtındaki ipek esbabın içinde omuzları çökük duruyordu. Bazıları elbisesini yaşına göre haddinden ziyade parlak ve süslü bulabilirdi. Umurunda değildi. Kaba kumaş mafsallarının ağrısını azaltmıyordu. Bir hatıralar mezarlığıydı zihni. Allah'la münakaşa etmeyi kesmişti. Herkesi haddinden evvel alıp götürürken onun yaşamasına nasıl izin verdiğini sorgulamıyordu artık. Tam 121 yaşındaydı. Saçları artık kızıl ve dalgalı değildi fakat hala nice genç kızınkinden kalındı örgüleri. Sesi gürdü, kararlıydı. İçinde ikamet eden daha genç bir kadının sesiydi. Çanağı eliyle itti. Yıllardır oradan seyrettiği adamın onu görebileceğinden korkmuştu sanki. Masanın üstündeki keseye uzandı, açıp içindeki otlardan birazını avucuna serpti ve kokladı. Göğsündeki hırıltı nispeten yatışır gibi olunca kediye dönüp mırıldandı. Bizi keşfetti şu Hintli. Buraya gelecek. Hazırlıklı olalım. Gözden düşmüşler hanesi deniyordu adına. Çam ağaçlarıyla yüksek duvarlar arasına saklanmış bir binaydı. Buraya sultanın gözünden düşmüş cariyeler gönderiliyordu ekseriye. Aşırı kıskanç ve hırslılarla, fitne fesada karışmış olanlar. Sarayda terfi etme ihtimalleri kalmadığı için kendilerini bu çatının altında bulabiliyorlardı. İlaveten çalışamayacak kadar yaşlanmış ve rahatsızlanmış odalıklarında sonu burasıydı. Neticede genç de vardı sakinleri arasında, ihtiyar da, güzel de vardı, alelade de, sağlam da vardı, hasta da. Mutsuz bir yerdi. Tavanlarda kahkahalar çınlamaz, halılarda kimse raks etmez, fokurdayan bir yemekten çıkan buhar gibi müzmin bir hınç tüterdi bacalardan. Söylenen tek tük şarkı da öyle gamlı olurdu ki etrafta tek bir kuru mendil kalmazdı. Buradaki kadınlar geleceği düşünmezlerdi. Şimdiki zamanı da sadece mazi vardı. Habire eski günlere döner, yaptıkları hatalara, kaçırdıkları fırsatlara, sapmadıkları yollara, harcadıkları gençliklerine yanarlardı. Isınmak için yataklarına kaynamış taş koyar, gene de hep üşürlerdi. Saçaklardan buzların sarktığı kış gecelerinde dışarıdaki toprakla beraber kalpleri de donardı. Saraydaki harem ile bu tatsız taklide arasında büyük fark vardı. Kurallara rağmen canlı ve hercaiydi harem, renkli, hareketliydi. Geceleri sürüyle rüya görürdü haremdeki cariyeler. Halbuki gözden düşmüşler hanesinde rüyalar bile soluktu. İşte Hesna Hatun son 15 yıldır burada yaşıyordu. Diğer kadınları o kadar korkutmuştu ki onu bahçenin ucundaki kulübeye sürgün etmişlerdi. Umurunda değildi. İstese Mihrimah Sultan'ın ona bağışladığı konağa gidebilirdi. Kendine ait malı mülkü çoktu. Fakat o evi boş ve boğucu buluyordu. Burası daha iyiydi. Hem o baş döndürücü kokularıyla nefesini daraltıp öksürmesine sebep olan güller ve çiçeklerle dolu bahçeyi her gün görmesi gerekmiyordu. Astımı kötülemişti. Gene de kimseden yardım istemezdi. İstedikleri kadar nefret edebilir, korkabilir, kaçabilirlerdi ondan. Ama kimsenin acımasına izin vermezdi. Hepsinin canı cehenneme dedi. Kendi kendine konuşmuştu gene. Son zamanlarda sık oluyordu. Kafasının içinden geçen ve orada kalsa daha hayırlı olacak şeyleri pat diye yüksek sesle söylüyordu. Ağır adımlarla yürüyerek ellerini ateşe uzattı. Bahar veya kış olması bir şey değiştirmiyordu. Hep yanık tutuyordu ocağı. Bir parça ısınınca fırçasını eline alıp pencerenin pervazında oturan kediye döndü. Hadi gel, seni güzelleştirelim ha? Kediyi kucağına alıp divana oturdu ve kürkünü taramaya başladı. Hayvan gözlerinde sıkılmış bir ifadeyle duruyordu. Kapı çalındı. Taş çatlısı 7 yaşında görünen bir köle zuhur etti. Bir ulak geldi, nine dedi çatlak sesiyle, acil bir mektup getirmiş sana. Söyle o yalancıya, her kimse çekip gitsin, acil hiçbir şeyim yok. Kadının gözlerine bakmaya cesaret edemeyen oğlan kendi ayaklarına baktı. Ne sallanıyorsun, bre cahil. Adam dedi ki, şayet reddederse söyle ona, Mihrimah'tan haber getirdim. Böyle dememi tembihledi. İrkildi Hesna Hatun, yanaklarındaki kan çekildi. Asla tehditlere boyun eğen biri olmamıştı, kendini toparladı. Bunun için sana ne ödedi? Utanman yok mu? Oğlanın alt dudağı sarkıverdi. Sana bağırmamın alemi yok dedi kadın. Git getir o serseriyi madem. Kendim vereyim ağzının payını. Kadınlar ve çocuklar hariç hiçbir erkeğin gözden düşmüşler hanesine girmesine müsaade yoktu. Hele yabancıların asla. Fakat dadının kendi kuralları vardı. Cadı diye korku salmanın bir takım nimetleri oluyordu neticede. Az sonra Cihan belirdi. Arkasındaki oğlan içeriye girmeye cesaret edemediğinden kapıyı kapatıp dışarıda kaldı. Bekliyordum seni dedi Hesna Hatun, gırtlaktan gelen hırıltılı bir sesle. İkisi de saklamaya zahmet etmedikleri bir nefretle baktılar birbirlerine. Kadının nasıl ihtiyar ve zayıf düştüğünü gördü Cihan. Yüzünün her yeri sürülmüş bir tarla gibi çizgi çizgiydi. Sırtı bükülmüş, kulakları büyümüştü. Uçları kınalı bir tutam gümüşü saç görünüyordu başörtüsünün altından. Her ne kadar tanınmaz hale gelmişse de gözleri değişmemişti. Her zamanki gibi kurnaz ve sertti nazarı. Prensesin adını kullanmaya nasıl cüret edersin? Seni kırbaçlatsam yeridir. Ne yapayım dedi Cihan. Aksi takdirde beni kabul etmezdin dada. Sadece Mihrimah'ın kullandığı bu hitabı işitince irkildi kadın. Ağzı öfkeyle açılıp kapandı. Bu kelimenin onun üzerinde yapacağı tesiri bilen Cihan, kadının her hareketini inceliyordu. Dimdik ve kas katı duruyordu. Ne eğilmeye ne de el öpmeye yeltenmişti. Bu Hesna Hatun'un gözünden kaçmamıştı. Ziyaretin neye borçluyum diye sordu ve bu terbiyesiz tavırlarını. Kadına doğru bir adım atan Cihan, onun kucağındaki kar beyaz kediyi o an fark etti. Yanında getirdiği saç tokasını itinayla masanın üstüne koydu. Bunu iade etmek istedim, sana aitti. Pek cömertsin, benim yaşımda insanın saç tokasına ihtiyacı oluyor tabii dedi, iğneleyici bir edayla. Bunun için mi geldin bunca yolu? Geldim, çünkü buralardan temelli gidiyorum. Yolun açık olsun o halde dedi Hesna Hatun, hor gören bir tebessümle. Ve gitmeden evvel seninle görülecek bir hesabımız var. Seninle benim mi? Hiç sanmam. Cihan derin bir nefes aldı. Sen bir dadıdan fazlasıydın Mihrimah için. Onu bebekliğinden beri bakmıştın. Sana bağlıydı. Bütün sırlarını paylaşırdı seninle. Onu ben büyüttüm. Hürrem Sultan'ın, Allah o sefil ruhunun taksiratını affetsin, çocuklarını ayıracak vakti yoktu. Hele kızına. Ta ki evlenme yaşına kadar. O vakitte masum kızcağızı kendi oyunlarına alet etti, o başka. Hesna Hatun durakladı, nefesi daralmıştı. Ona süt analığı yaptığımı biliyor muydun? Mihrimah benim sütümle büyüdü dedi. Yamyası olmuş sinesine iftiharla dokunarak. Cihan, ne teselli edebileceği ne de akıl erdirebileceği bir kederle karşı karşıya kaldığını hissederek sustu. Mihrimah ateşler içinde yanarken başucunda ben bekledim, anası değil. Düştüğünde dizlerini ben sardım, gözyaşlarını ben sildim. İlk kez adet gördüğünde bana geldi koşa koşa. Ölüyorum zannetti zavallıcık. O vaziyette tokat atılır kızlara. Ama prensese yapamazsın. Ben de sırıldım sıkıca. Ölmüyorsunuz sultanım dedim. Büyüdünüz artık. Bir deri bir kemik kalmış eliyle kucağındaki kediyi okşadı. Peki Hürrem ne yaptı? Sultana mektup yazarken çocuklarını kullanmak dışında. Dönün artık harpten. Aslanım, gelin kollarıma. Evlatlarınız kimsesiz kaldılar. Hasretiniz kalbimde sönmeyen bir ateş oldu, yanıyor. Kızınız Mihrimah gözyaşları içinde. Her daim böyle saçmalıklar yazardı. Sen nereden biliyorsun Hürrem'in mektuplarında ne yazdığını? Tiz perdeden bir kahkaha yükseldi. Haremde sır yoktur dedi Hesna Hatun. Hürrem marifetli bir zevceydi ama analığı beş para etmezdi. Oğullarına bir nebze analık etti ama kızını unuttu. Bir ikindi vaktini hatırladı Cihan. Mihrimah ona ne kadar yalnız olduğunu anlatmıştı. Cihan ise her şeye sahip olan birinin nasıl böyle hissedebildiğine şaşırmıştı o zaman. Mihrimah çocukken en iyi muallimler getirildi onun için. Babası iyi tahsil almasını istiyordu. Sen de onunla beraber girerdin derslere. Mihrimah seni o kadar severdi ki sen yanında olmayınca derslerini dinlemezdi. Ona öğretilen her şeyi sen de öğrendin. Günah mı bu? Hiç değil dedi Cihan. Hürrem Mihrimah'ın sana ne kadar bağlı olduğunu anlayamamıştı. Sultanla meşguldü hep. Kızının iplerinin senin eline geçmesine engel olamadı. Fakat sonra bir şeyler oldu. Hürrem seni etrafta istemedi artık. Sen nereden biliyorsun bunları? Mihrimah anlatmıştı ama parçaları bir araya getiremedim şimdiye kadar. Hanım Sultan neden bu kadar kızmıştı sana? Hürrem, bu ismi vücudundan atması gereken bir zehirmiş gibi öksürmeye başladı Hesna Hatun. Tekrar konuştuğunda sesi zor çıkıyordu. Hürrem çocuklarıyla beraber Bursa'ya gitmek istiyordu. Mihrimah'ım daha 9 yaşındaydı. Dadım gelirse giderim dedi. İşte o vakit anladı Hürrem kızının beni ondan çok sevdiğini. Ve seni saraydan gönderdi. Gönderdi vallahi. Benden kurtulmaya çalıştı. Hem de iki kere. Sonra ne oldu peki? Nasıl geri döndün? Mihrimah yemekten içmekten kesilmiş ben gidince. En sevdiği tatlıları getirmişler. Bir çocuk tatlıya nasıl hayır der? O demiş. Öyle hastalanmış ki ölecek zannetmişler. Neticede beni çağırmak zorunda kaldılar. Saraya varır varmaz bir tas çorba getirdim, ona kendi ellerimle içirdim. Dedikodular o zaman mı başladı diye sordu Cihan. Sana cadı dediler, prensese büyü yapmakla suçladılar. Cadıların en büyüğü Hürrem'in kendisiydi. Herkes biliyordu. Aleyhimdeki dedikoduları yayan da oydu. Ah ne şeytandı o. İki cadının harbi dedi Cihan. Esna Hatun kibirle baktı. Velev ki öyle. O ölüp gitti. Bense hala bu alemdeyim. Gördün hangimiz daha güçlüymüş. Ürperdi Cihan. Ya ikincisi, Hürrem'in seni iki kez gönderdiğini söyledin. O da Mihrimah'ın Rüstem'le nikahlanacağı vakitti. Hürrem beni ortalıkta istemiyordu. İnanabiliyor musun? Kızımın bana en çok ihtiyacı olduğu zaman beni zorla hacca gönderdi. Tuttukları gibi bir gemiye bindirdiler. Nasıl ağladığımı bir Allah bilir, bir de ben. Dönüşte gemiye korsanlar saldırmıştı değil mi? Yok canım, hepsi yalan. Lafını yarım bıraktı, yeni bir nöbete yakalanmış, öksürüyordu. Hürrem işimi bitirmek istiyordu, bana tertip kurmuştu. Nasıl kaçtın? Başını kaldırıp gururla baktı, kızım kurtardı beni. Yemeden içmeden kesildi. Öyle çok ağladı ki Sultan Süleyman beni aldırmak için gemiler gönderdi. Bir dadıyı kurtarmak için Osmanlı donanması geldi. İşitilmiş şey mi? Kudretin nereden geliyordu dada? Büyücülükten diyeceksin değil mi? Sevgiden. Kızım beni severdi. Cihan gözünü kediden ayırmadan öne doğru eğildi. Sen de Mihrimah'ı seviyordun. Ama uğruna deli divane olduğun tek kişi o değildi. Bunu yeni anladım. Sultana abayı yakmıştın. Yüzü karardı kadının. Esas o bana abayı yakmıştı dedi iftiharla. İstediği bendim. Hürrem değil. O şirret kadın aramıza girdi. Hakikaten inanıyor musun buna? Aklını oynatmışsın dedi Cihan fısıltıyla. Hayallerinde yaşıyorsun. Kadın dinlemedi. O dişi şeytan olmasa Mihrimah benim kızım olabilirdi. Aslında öyleydi. Bizim çocuğumuzdu o. Sultan Süleyman'la benim. Hastasın sen dedi Cihan. Hürrem vefat edince Mihrimah memleketin en kudretli kadını oldu. Sen de arkasındaydın. Gölgeler arasında göze görünmeden, şüphe uyandırmadan Cihan birden durdu. O kedi neden hiç kıpırdamıyor, uyuyor, rahatsız etme dedi Hesna Hatun. Niçin geldin buraya? Hakikati öğrenmek için. Hakikat dediğin bir kelebektir. O çiçekten kalkar, bu çiçeğe konar. Sen de elinde bir ağa peşinden koşarsın. Yakalarsan sevinirsin ama fazla yaşamaz. Nazik şeydir hakikat. Zor nefes alıyordu kadın. Vücudunda ağrımayan kemik yoktu. Yorulduğu görülüyordu. Fakat daha hazır değildi ona bırakmaya. Davud'un payı neydi peki bunların içinde? Bir gölge dolaştı kadının yüzünde. Yıllar yılı onu kullandın değil mi? Ustamın inşaatlarını sen baltalıyordun. İnsanlar öldü sizin yüzünüzden. Neden? Hesna Hatun sertçe okşamaya başladı kediyi. Ne mırlıyor ne kuyruk sallıyordu hayvan. Senden hiç şüphelenmedim, kimse şüphelenmedi. Bir dadıdan kuşkulanmak kimin aklına gelir ki? Çok akıllıydın, hiç iz bırakmadın. Bırakmış olmalıyım, aksi takdirde burada olmazdın dedi kadın, aksi. Astımın için yaktığın otlar, Mihrimah'ın saçları, elbiseleri öyle kokardı. Geçen gün Davut da aynı şekilde kokuyordu, sonradan hatırladım. Burnun iyi koku alıyormuş Hintli, filden öğrendim. Cihan duraklayıp sakalını sıvazladı. Davud'u kullandın. Ama sonra zapt edemedin. Artık seni dinlemiyor değil mi? Kedisini kendine çekmiş bir kaya parçası gibi hareketsiz oturuyordu kadın. Neden yaptın bunları? Para için mi? Kudret için mi? Kim rüşvet verdi sana? İtalyanlar mı? Onlar mı durdurmaya çalışıyordu ustamı? Saçmalama dedi Hesna Hatun. Hakikati bilmek mi istiyorsun? Dinle o vakit. Zannediyor musun bunları Mihrimah'ın bilgisi olmadan yapabilirdim? Yalan. Mihrimah öldü. Onu suçlama dedi Cihan. Titrek bir sesle. Kabahati nasıl ona atarsın? Onu sevdiğini zannetmiştim. Herkesten çok sevdim. Her şeyden çok. Ve bu yüzden o ne isterse yaptım. Nedenini hiç sormadım. Yalancı. İnsan ne isterse ona inanır dedi kadın pırıltılı bir sesle. Endişe yaklaşan bir fırtına gibi gelip yerleşti Cihan'ın yüzüne. Mihrimah neden ustamı güçten düşürmek istesin? Onunla ne alıp veremediği var? 46. ayrımın sonu sayfa 452, devamı 47. ayrımda.